Ayrım 5. Karanlık Zamanların Şarkısı. Güney Gönenç. Sayfa 51. İtoğlu itleri tutun kolundan atın. Alıntıların sonuna yaklaştık. Önce Demokrat Parti Trabzon Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu üyesi Reşit Tarakçıoğlu'na kulak verelim. Konuşmasından gayet alim ve fazıl bir kişi olduğu anlaşılıyor. Türklerin İslam olmadan evvelki meziyetlerini sıralıyor. Irzına ve namusuna bağlılık, kuvvetli aile ve yurt bağları, cesurluk, yiğitlik, disiplinli ve halkçı olmak, çalışkan ve doğru olmak. Sözleri şöyle. Türkler İslam olduktan sonra bu meziyetler daha çok cilalandı ve daha çok kuvvetlendi. O şekilde ki İslamiyet'in ortaya attığı 12 dava tamamıyla Türk karakterine uygun olduğu içindir ki Kuteybe orduları büyük müşkilat görmeksizin Türkistan'ı işgal etmişlerdi. İslamiyet'i Türk karakteriyle birleştirerek yepyeni bir kudret halinde dünyayı hidayete ve dünyaya medeniyet getirmeye vasıta olmuştur. Daha sonra Türklerin yüksek karakterine ilişkin birçok örnek sıralayan Hatip, sözü Ankara Üniversitesi'ne şöyle getiriyor. Geçen kış tatilinde seçim bölgeme gitmiştim. Ankara'da iken komisyonlarda üniversite içinde çıkan komünist hastalığı üzerinde ileri geri konuşmuştum. Bana bir köylü kafilesi dedi ki, yahu Ankara'da bir büyük okul, mektep varmış ve orada İtoğlu itlikler türemiş. Bunlar nedir? Birden anlamadım. Bu büyük mektep Ankara'da üniversite olacak dedim. İtoğlu itlikler deyince bir daha düşündüm. Yabancı ideoloji kelimesi Türk'ün ağzında İtoğlu itlik olmuş. Bunu kendilerine anlattım. Pekala nedir bunlar? Tutun kolundan atın dışarı dediler. Biz aklı yerinde, ahlakı kuvvetli, sapasağlam evlatlarımızı gönderiyoruz. Böyle İtoğlu itliklerle onların fikirleri değişiyor. Bizim için, kendileri için fena oluyorlar. Bu İtoğlu itler üniversitede mi, sokakta mı, her neredeyse tutun dışarı atın diyorlar. Onun için arkadaşlarımın şikayetleri yerindedir, yerden göğe kadar hakları vardır. Tarakçıoğlu daha sonra üniversiteden atılacak öğretim üyeleri arasında 4 toplum bilimcinin yer alması nedeniyle olsa gerek, Türklerin yetiştirdiği büyük içtimaiyat alimlerini bir bir sayıp tanıtıyor. Eşrefoğlu Abdullah, Kınazade Ali Çelebi, Bilgili Mehmet Efendi, Durmuşoğlu Abdüllatif ve Süruri Çelebi. Ne yapılması gerektiğini bu kez daha terbiyeli sözcüklerle yineliyor. 150 küsur profesör, doçent ve asistandan teşekkül eden heyet içinde 3 tane mariz insan çıkabilir. Ama bunlar çıkabilir diye tedbirsiz kalamayız. Derhal el koruruz ve onları o müesseseden uzaklaştırırız. Biz öyle bir profesör zümresi istiyoruz ki genç Türk nesli Necip milletinin bütün karakterlerini onlardan alsın. Sayın milletvekili üniversiteyi basan güruhu da şöyle selamlıyor. Benim gönül bağladığım ve kıymet verdiğim kuvvet işte gençliğin tam zamanında gösterdiği bu hassasiyettir. Bu hassasiyet onları ulus meydanına kadar getirdi. Ey ahali ve Türk milleti, bizi baştan çıkaran birkaç öğretmen var diye feryat ettiler. Seslerinin aksini kafi derecede bulamayınca bunun reaksiyonu bizzat üniversitenin içinde oldu. Şu hadise muhakkak gençliğin kuvvet ve kudretini gösteren mühim bir delildir. Reşit Tarakçıoğlu 1960 arasında Yassıada'da yargılanan Demokrat Parti milletvekilleri arasındadır. Daha 10 kadar konuşmacı söz alır ama ortada bir tartışma yoktur. Milletvekilleri ve birkaç kez kürsüye gelen Milli Eğitim Bakanı Tahsin Bangoğlu hepsi bu tasfiyenin ne kadar gerekli ve iyi olduğunu vurgulayan birbirinin benzeri hamasi konuşmalar yaparlar. O günlerde Demokrat Parti'den ayrılıp Millet Partisi'ni kurma çabası içinde olanlardan Afyon Karahisar Milletvekili General Sadık Aldoğan, bütün bu görüşmelerde aklı başında sözler söyleyen ikinci konuşmacı olarak belirir. Aldoğan'ın konuşmasından hemen sonra ona yanıt vermek üzere Kurtuluş, Soysal ve Çağlar'ın sıraya dizildiğini eklemeye sanırım gerek yok. Aldoğan söze şöyle başlar. Bu tasarı üzerinde birçok arkadaşlar uzun uzun diye konuştular. Fakat dikkat ettim, bu konuşan arkadaşlarım çok temiz ve asil duygularla ve bilhassa milliyetçilik heyecanlarıyla dolu çok güzel ifadelerde bulundular. Fakat nazarı dikkati celbeden bir şey var. Bu mesele üzerinde konuşan arkadaşların hepsi aynı istikamette, hemen hemen aynı fikir sistemi üzerinde konuştular. İnsan bunu görünce diyor ki, bu meclisteki bütün arkadaşların sanki hepsi aynı fikirdedirler. Fakat acaba öyle mi? Yoksa fikirlerimizi cesaretle ifade eden mi çekiniyoruz? Asla sesleri. Hayır, bana öyle geliyor efendim. Neden diyorum birisi çıkıp da bu söylenenlerin hilafına hiçbir fikirde bulunmuyor, olur mu böyle şey? Sadık Aldoğan sözlerini şöyle sürdürür. Biz üniversite içinde milliyetçilik ideolojisini ele alarak üniversitenin içinde bu cereyanı, bu ideolojiyi hakim bir ideoloji diye tatbike kalkacak olursak, üniversitenin içine siyaseti biz kendimiz sokmuş oluruz. Üniversite içindeki fikir hürriyetine ve oradaki içtihat hürriyetine karışmamız doğru değildir. Şimdi hükümet tasarısının içerisinde bu üç hocanın kürsüsü kaldırılıyor. Ben bunu neye teşbih edeyim bilmem ki. Şahsen bu üç kürsünün kaldırılmasını doğru bulmuyorum. Üniversiteler şöyle ya da böyle olmalıdır diye konuşamayız. Bu düşünceden vazgeçelim. Çünkü bizim istediğimiz gibi üniversite olmaz. Üniversite kendi kendini meydana getirecektir. Yoksa devlet eliyle kürsüler kurmak, kürsüler kaldırmakla üniversite olmaz. Üniversite kendi kendine doğar, kendi kendine büyür, kendi kendine yaşar ve kendi kendine kemalata doğru gider. Vaziyet bundan ibarettir. Anayasaya aykırı olduğu açıkça ortada olan yasa ve 6 Temmuz'da kabul edilir. Oy birliği sağlanamamıştır. Çünkü Yüce Meclis'teki 462 milletvekilinden ikisi muhalif oy vermiştir. Doktor Adnan Adıvar ve General Sadık Aldoğan. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tasfiyesinde son adımı oluşturan bu yasa 12 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Bu tasfiyeyi Mete Çetik tek tümcede şöyle özetliyor. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tasfiyesi 2. Dünya Savaşı sonrasında içte sermaye egemenliğini kurma ve dışta Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlanma yolunda yaratılan sağ terörün üniversitedeki ayağını oluşturur ve hem üniversiteler hem de hukuk tarihinde övünülerek hatırlanmayacak bir yere sahiptir. 1948 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tasfiyesine Çetik'in Üniversitede Cadı Kazanı adlı yapıtına yazdığı ön sözde Pertev Naili Borotav şöyle değerlendiriyor. Yarım yüzyıl kadar önce Türkiye'nin irtica odakları Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden Niyazi Berkes'i, Behice Boran'ı ve beni tasfiye etmek amacıyla çok yönlü bir kampanya açtılar ve sonunda başarıya ulaştılar. Olaylar zincirinin bir noktasında ben, Niyazi Berkes ve Behice Boran aleyhinde açılan ceza davası her üçümüzün de beraatiyle sonuçlandı. Ancak beraatimiz üniversitedeki görevlerimize dönmemize imkan vermedi. Bir meclis tasarrufuyla üniversiteden bir daha dönmemek üzere uzaklaştırıldık. 1947-48 üniversite tasfiyesi, benim Niyazi'nin ve Behice'nin hayatlarını etkileyen, değiştiren bir olaylar zincirinden ibaret olsaydı, belki de bu kitabın yayımlanmasına gerek olmazdı. Bizim yaşadıklarımız bence Türkiye'nin ticari özellikler de taşıyor. Türkiye bizimkine benzer cadı kazanlarının kaynatıldığı başka dönemlerden de geçti ve bizden sonra da benzer acı tecrübeleri yaşayan başka bilim insanları oldu. Bu nedenlerle bizler istisnai bir dönemde kazaya uğramış insanlar değildik. Bu kitap bu nedenle geçmişe, bugüne ve geleceğe ışık tutacak unsurlar taşıyor. İktidar Partisi'nin yayın organı olan Ulus Gazetesi'nde 17 Temmuz 1948'de yayımlanan Üniversitelerimiz başlıklı yazıda yasadan söz ediliş biçimi ilginçtir. Bütçede öğrencilere ayrılan pay arttırılmıştır. Bu, yabancı profesör harcamalarının azaltılması yoluyla sağlanmıştır. Bu amaçla şu profesörlerin görevlerine son verilmiştir. profesörler Landsberger, Güterbock, Eberhardt, Halasikun, Ruben ve Okutman Ekman. Profesör Tibor Halasikun ve Doktor Ekman Hungaroloji hocalarıdır. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Hungaroloji dalı Atatürk'ün emriyle kurulmuştu. Halasikun 1953'te Kolombiya Üniversitesi'nde profesör olmuş, bu üniversitede Yakın ve Orta Doğu Araştırmaları bölümünü kurmuştur. Ekman 1946'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi yayını olarak çıkan Macar Edebiyatı Tarihi başlıklı kitabın yazarıdır. Ulus'taki 17.7.1948 günlü bu yazıya ulaşamadık. Bu nedenle alıntıladığımız bölüm yazının İngilizce çevirisinden çeviridir. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nden Bilimin Tasfiyesi Boratav, Boran, Berkez. Bu tasfiyede rejimin Türkiye biliminden dışlamaya kalkıştığı bilimcilerden Pertev Naili Boratav, Türk halk biliminin en büyük ismidir. 1936'da Ön Asya dilleri okumak için devlet bursuyla gittiği Almanya'da o yıllar dorukta olan Yahudi düşmanlığı ve ırkçılıkla ters düşmesi ihbar edildi. Ve 1937'de sonradan Milli Eğitim Bakanı olacak ve köy enstitülerinin yok edilmesinde önemli rol oynayacak öğrenci müfettişi Reşat Şemsettin Sirer'in isteği üzerine yurda geri çağrıldı. 1938'de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine girdi, 1941'de doçent, 1945'te profesör oldu. 1948 tasfiyesinin ardından ABD'de Stanford Üniversitesi'nde iş buldu ama ABD Türk hükümetinin tavsiyesine uyarak Boratav'a vize vermedi. 1948-1952 arasında Stanford Üniversitesi'ndeki Hoover Kütüphanesi'nin Türkiye bölümünün kuruluşunu Türkiye'den yönetti. 1952'de aldığı çağrı üzerine Fransa'ya gitti ve yaşamının son yıllarına kadar Centre National de Recherche Scientifique'de çalıştı. École des Hautes Études et Sciences Sociales'de Osmanlı arşiv belgeleri üzerine seminerler yönetti. Boratav'a Fransa'nın en büyük bilim araştırma madalyası verildi. Onun 70 yılda oluşturduğu çok önemli arşivi, vasiyeti doğrultusunda Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı'nın Bilgi Belge Merkezi'nde koruma altına alınmıştır. Bu arşivde 2000 masal, 40 halk hikayesi, çocuk oyunları, türküler, şarkılar, fıkralar ve şiirler yer almaktadır. Boratav'ın çok sayıda yapıtı vardır. Bunlar arasında Köroğlu Destanı, Folklor ve Edebiyat, Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği. Bu yapıt Wolfram Eberhard tarafından Almanca'ya çevrilmiştir. Tipen Türkischer Volkmärchen, Türk halk masallarının tipleri Eberhard ile. Conte de Türkiye, Türkiye masalları, halk edebiyatı dersleri Pir Sultan Abdal, Abdülbaki Gölpınarlı ile. Zaman zaman içinde Az Gittik, Uz Gittik, Lö Tekerleme, 100 soruda Türk Halk Edebiyatı ve 100 soruda Türk folklorunu sayabiliriz. 1974'te yapılan 1. Uluslararası Türk Folkloru Kongresi'ne Boratav da çağrılıydı. Bildirisini göndermiş, bildiri özeti kongrenin bildiri özetleri kitabında yer almıştı. Boratav tam Türkiye'ye doğru yola çıkmak üzereydi ki Demirel hükümeti iş başına geldi. Kültür Bakanlığı Boratav'ı çağrılılar listesinden çıkarıp bunu son anda kendisine bildirdi. Aynı kongreye çağrılılar arasında bulunan Profesör İlhan Başgöz'ün çağrısı da son anda iptal edildi. Ne var ki bu iptali bildiren telgraf zamanında ABD'ye ulaşmadığı için İlhan Başgöz Ankara'ya geldikten sonra kalacağı otelin kapısında kendisine tebliğ edildi. Kültür Bakanlığı Emre Kongar'ın müsteşarlığı döneminde 1993 Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü Boratav'a vermiştir. Ödül töreninde bir konuşma yapan Kültür Bakanı bu törenin Boratav Hoca'dan Türkiye'nin özür dilemesi olduğunu belirtmiştir. Boratav'ın yarım asırlık emeğinin ürünü olan Nasrettin Hoca adlı yapıtı, UNESCO'nun Nasrettin Hoca yılı ilan ettiği 1996'da Yapı Kredi yayınlarınca bastırılmış ama dağıtımı yayıncı tarafından son anda durdurulmuş kitaplar yok edilmiştir. Bu skandal bir özel yayıncının doğrudan sansür uygulaması Türkiye'de bir ilktir. Nasrettin Hoca Edebiyatçılar Derneği tarafından aynı yıl içinde yayımlanmıştır. Behice Boran sosyoloji doktorasını Michigan Üniversitesi'nde yapmış, 1939'da Türkiye'ye dönerek Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine doçent olarak atanmıştı. Türkiye'nin sosyoekonomik yapısını incelediği doçentlik çalışması Toplumsal Yapı Araştırmaları İki Köy Çeşitinin Mukayeseli Tetkiki 1945'te yayımlandı. 1948'de üniversiteden uzaklaştırılması ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde kurgulanmaya başlanan alan araştırmalarına dayalı sosyoloji çalışmaları büyük bir darbe yemiş oldu. Boran 1941-1942'de Yurt ve Dünya, 43-44'te Adımlar dergilerini çıkardı. 1950'de kurucusu ve genel başkanı olduğu Barışseverler Cemiyeti, Menderes hükümetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüp kabul edilmeden, yani anayasaya aykırı olarak Kore'ye asker göndermesine karşı çıkınca 15 ay hapse mahkum oldu. 1962'de Türkiye İşçi Partisi'ne girdi, 1965'te bu partiden Urfa Milletvekili seçildi. 1968'de yayımladığı Türkiye ve Sosyalizm Sorunları adlı çalışmasında Türkiye'de sosyalist hareketin durumunu ve ülkenin sosyoekonomik yapısını inceledi. 1970'te TİP'in genel başkanlığına seçildi. 12 Mart 1971 muhtırasını izleyen günlerde tutuklandı. TİP'in 29-31 Ekim 1970'te yapılan 4. Büyük Kongresi'nin 6 numaralı kararı Kürt varlığı gerekçe gösterilerek Parti Anayasa Mahkemesi'nce kapatıldı. Boran 15 yıla mahkum edildi. 1974'te çıkarılan genel af ile serbest kalan Behice Boran, 1975 yılında ikinci kez kurulan TİP'in genel başkanlığına seçildi. 12 Eylül döneminde kısa süreli gözaltına alındı. Sağlık nedenleriyle gittiği Belçika'da siyasi sığınmacı olarak yaşayan Behice Boran, İlerleyen hastalığına rağmen solun birliği için mücadelesini sürdürdü. Türkiye İşçi Partisi ile Türkiye Komünist Partisi'nin Türkiye Birleşik Komünist Partisi adı altında birleşme kararını 7 Ekim 1987'de Brüksel'de düzenlenen bir basın toplantısıyla açıkladı. Basın toplantısı öncesi Behice Boran'ın hastalığı ağırlaşmıştı. Doktoru bu toplantıya katılmasının intihar olacağını söylese de toplantıya katıldı. Birleşme deklarasyonunu açıkladı. 3 gün sonra 10 Ekim 1987'de yaşama veda etti. Niyazi Berkes 1931'de İstanbul Üniversitesi Felsefe Şubesini bitirdi ve sosyoloji asistanı olarak göreve başladı. 1935'te Chicago Üniversitesi'ne sosyoloji çalışmaları için gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geri çağırması üzerine ülkeye döndü ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne sosyoloji asistanı olarak girdi. Sonradan bu fakültede doçent oldu. 1942'de yayımladığı Bazı Ankara Köyleri Üzerinde Bir Araştırma başlıklı araştırması toplum bilim alanında sonraki birçok çalışmaya öncülük yapan bir yapıttır. 1946'da yayımlanan Siyasi Partiler adlı kitabı çok ses getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde bile dile getirildi. Ankara Üniversitesi kadro yasası görüşmelerinde bir sayın milletvekili, daha önce aynı oturumdaki başka konuşmalarını alıntıladığımız Hulusi Oral, Yüce Meclis kürsüsünden bu kitap hakkında konuşuyor, aklınca Berkes'in komünistliğine delil getiriyor. Bu öğretim üyelerinden bir arkadaşın eserini tetkik ettim. Eserin ismini söylemekte beis yok. Siyasi Partiler. Orada bütün Amerika ve Avrupa demokrasilerinin kapitalist olduğu, hatta Daily Herald gazetesi İşçi Partisi'nin mürevvici efkarı olduğu halde bunun da sermayedarlara mahkum olarak işçinin hakiki menfaatini korumadığını ve bunlardan sonra Truman'a hücum ettiğini ve vallası methettiğini o eserde görürsünüz. Yurt ve Dünya Neşriyatından diye çıkan bu eseri, o camianın görüşleri bakımından inceleyecek olursanız ne kastettiğini anlamakta Yüksek Meclis tereddüt etmeyecektir. Berkes 1948'de Türkiye biliminden dışlandıktan sonra 1952'de Kanada'daki McGill Üniversitesi'ne gitti. Kanada'ya gitmek için nasıl vize aldığını şöyle anlatıyor Berkes. Kanada'ya gideceğim zaman bir türlü vize verilmemesi üzerine o zaman Emniyet Umum Müdürü olan Kemal Aygün adlı zata çıkmıştım. Demokratların pek tuttuğu bir adamdı. Vekaleten Ankara Valiliği de yapıyordu. Bana neye istinaden vize verilmediğini küt diye sordum. İnsaflı biri çıktı, zile bastı. Kocaman bir dosya geldi. Benim polis dosyammış. İçindeki en son vesika o zaman Dışişleri Bakanı olan Fuat Köprülü'nün Kanada Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı ve o bakanlıktan benim gideceğim üniversiteye benim komünist olduğumun duyurulmasını bildiren bir mektuptu. İlhan Başgöz bu olay hakkında şöyle yazıyor. 1945 ile 1950 yılları arasında Türk toplumu siyasi partileri, üniversite öğretim üyeleri ve basını ile çok kötü bir imtihan vermiş, yalnız üniversitelerimizin bağımsızlığı değil, demokratik gelişmemiz çok kötü bir yara almıştır. Abdülhamit devrini hafiyeleri sadece saraya jurnal verirlerdi. Kendi vatandaşlarını bir yabancı ülkeye jurnal etmek modası o vakit girdi memleketimize. O yıllar devletimizin saygınlığını bu ölçüde yitirdiği yıllardı. Niyazi Berkes, Montreal'deki McGill Üniversitesi'nde 23 yıl çalıştı. 1975'te emekli oldu. Haziran 1975'te üniversitesi ona emeritus profesör unvanını verdi. Bundan sonra İngiltere'ye göçtü. Yurda dönünce yerleşmek amacıyla Çeşme'de bir çiftlik kurmaya çalışan Berkes ve o zamanki eşi Fay Kirby Columbia Üniversitesi'nden 1960 yılında The Village Institute in Turkey başlıklı teziyle doktora almıştı. Bu tezin Türkçesi Türkiye'de Köy Enstitüleri adıyla 1962'de yayımlandı. 1960'ların sonunda başından geçen macerayı Berkes şöyle anlatıyor. İzmir'deki bomba olayı sırasında milliyetçi öğretmenlerden ve komünizmle mücadelecilerden biri savcılığa ihbar yapmış. Eski komünist ve memleketten kaçak Niyazi Berkes bu işin arkasındadır. İrtibatı Çeşme'deki karısı kuruyor diye. Sabaha karşı Fay'ın yerini polisler basıyor, evrakını alıyorlar. Gönderdiğim birkaç paket vardı, içinde yıllardan beri çalıştığım ve Osmanlı Devlet Teşkilatı'na ait bir eserin eski harflerle müsveddeleri vardı, bunları almışlar. Neticede savcı fay hakkında Adem'i takip kararı veriyor. Fakat benim evrakımı iade etmiyor. Takibat açacakmış aleyhime. Vesile arıyorlar demek. Pek çok kitap yazmış olan Berkes'in en tanınmış yapıtı The Development of Secularism in Turkey 1964. Türkçe'de Türkiye'de Çağdaşlaşma adı altında yayımlandı 1973. Batılılaşma ve laiklik konularına özel önem veren yazarın öteki kitapları arasında 200 yıldır neden bocalıyoruz 1964. Batıcılık, ulusçuluk ve toplumsal devrimler 1965, Atatürk ve devrimleri 1982, 100 soruda Türkiye İktisat Tarihi 1969-70 ve Teokrasi ve Laiklik 1984 sayılabilir. Berkes'i 1988'de kaybettik. Kıyımdan payını alan öteki değerlerimiz Şerif, Başgöz, Kıray, Erhat, Dilaçar ve Dinçer. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde görevine şu ya da bu biçimde son verilenler yukarıda andıklarımızdan ibaret değil. Şimdi bu sistematik kıyımdan payını alanlara, daha doğrusu onlardan bilgisine ulaşabildiklerimize bir bakalım. Muzaffer Şerif Başoğlu, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kaybettiği ilk öğretim üyesidir. Sonraki yıllarda dünyanın önde gelen sosyal psikologlarından biri olarak ünlenecek Başoğlu, 1928'de İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu. Ertesi yıl psikoloji okumak üzere ABD'ye gitti. 1932'de Harvard Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini aldı. 1933'te Kolombiya Üniversitesi'ne geçti, 1935 yılında bu üniversitede doktora çalışmasını bitirdi. Bu çalışma The Psychology of Social Norms adıyla kitap olarak yayımlandı ve büyük ses getirdi. 1937'de Türkiye'ye dönen Başoğlu 1939'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine psikoloji doçenti olarak atandı. Tan gazetesinde Yurt ve Dünya ve Behice Boran'la birlikte çıkardıkları Adımlar dergilerinde yazıları yayımlandı. 1943'te yayımladığı Üstün Irk Psikolojisi adlı kitabında Nazizmin dayanaklarından biri olan Üstün Irk Savı'nın emperyalizmin gelişme dönemlerinde istilacı güçler tarafından ortaya atıldığını savundu. 1944'te tutuklandı, 4 ay tutuklu kaldıktan sonra ABD'deki hocalarının ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin araya girmesiyle hapisten kurtarıldı ve yurt dışına çıkması sağlandı. Başoğlu'nun yurt dışına gidişi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi dergisinin Ocak-Şubat 1945 sayılı sayısında haberler bölümünde şöyle verilmektedir. Felsefe Enstitümüz Ruh Bilim Profesörü Muzaffer Şerif Başoğlu ilmi etütler yapmak üzere Princeton Üniversitesi tarafından Amerika'ya çağrılmış ve Ocak 1945'te izinli olarak muvaffakat alarak fakültemizden ayrılmış Amerika'ya gitmiştir. ABD'ye yerleşen Muzaffer Şerif çok başarılı bir mesleki yaşamdan sonra 1980'de emekli oldu. 1988'de yaşama gözlerini yumdu. Başoğlu ile birlikte tutuklananlar arasında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Diller Asistanı Nabi Dinçer de vardı. Dinçer aynı zamanda ülke çapında 3 lisede yeni başlatılmış olan klasik şubesi uygulaması çerçevesinde o yıllarda bu satırların yazarının da öğrencisi olduğu Ankara Atatürk Lisesi'nde Latince öğretmeni olarak görev yapmaktaydı. O da bir Anadolu kentinde müze memurluğuna sürgün edildi. Muzaffer Şerif bu ülkede kendisine yapılanları asla affetmedi. 1944'ten sonra Türkiye'ye hiç gelmedi, soyadını değiştirdi ve tüm dünyada Muzaffer Şerif olarak tanındı. Ansiklopedilere bu adla geçti. Pertev Naili Boratav'ın doktora öğrencisi, ilmi yardımcı, o zamanlar asistan sözcüğü kullanılmıyordu. İlhan Başgöz, Boratav'ın görevine son verilince doktora tezini Profesör Fuat Köprülü önünde savunmuş ve doktor olmuştu. Boratav'ın asistanı olduğu için Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesindeki görevine son verildi. Burslu okumuştu, devlete zorunlu hizmet borcu vardı. Bu yüzden devlet memurluğundan atılamadı. Tokat Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atandı. Orada 2 yıl çalıştıktan sonra görevden alındı. Ocak 1953'te tutuklandı ve 2 ayrı hücrede olmak üzere 8 ay hapiste yattı. Mahkemeye ilk çıktığı gün serbest bırakıldı. 27 Mayıs'tan sonra pasaport almayı başararak Ford Vakfı bursuyla gittiği ABD'de Kaliforniya ve Indiana Üniversitelerinde çalıştı. Doçent 1967 ve profesör 1976 oldu. Indiana'daki devasa Türk folkloru ve halk edebiyatı arşivini kurdu. Pek çok kitap yayımladı. Türkiye'ye 1998'de döndü. Bilkent ve Van 100. Yıl Üniversitelerinde görev aldı. Türk folklorunun tartışmasız en büyük isimleri arasındadır. Türkiye Bilimler Akademisi'nin 2004 Bilim Ödülü İlhan Başgöz'e verilmiştir. Yüce devletimizde bir zamanlar görevden attığı, tutuk evlerinde misafir ettiği Başgöz'ü 1993'te Emre Kongar'ın Kültür Bakanlığı müsteşarı olduğu dönemde Türk kültürüne üstün hizmet onur belgesiyle onurlandırmayı uygun görmüştür. Boratav'ın yukarıda sözünü ettiğimiz Nasrettin Hoca adlı yapıtının Edebiyatçılar Derneği'nce yayımlandığı günlerde, Haziran 1996, Kültür Bakanlığı'nın Ankara'da düzenlediği 5. Milletler Arası Türk Halk Kültürü Kongresi'ne Nasrettin Hoca fıkralarının tarih içindeki değişim başlıklı bildiriyle Indiana Üniversitesi'nden katılan İlhan Başgöz, bildirisi yarıda kesilerek kürsüden indirildi. Bu da eşine az rastlanır bir skandal olarak Türk bilim tarihindeki yerini aldı. İlhan Başgöz çok sayıda kitap yazmıştır. Türkçe olanlardan bir kısmı şunlardır. Türk Halk Edebiyatı Antolojisi, Manilerimizden Türk halkının bilmeceleri, Çiçse ile Yunus Emre Karacaoğlan, Türkiye'nin eğitim çıkması ve Atatürk, folklor yazıları, Aşık Ali İzzet Özkan, türkü, yük taşımıyoruz, sevgi taşıyoruz, kardeşliğe bin selam, Pultar Cengiz söyleşi, Nasrettin Hoca geçmişten günümüze bir konular analizi. 5. ayrımın sonu sayfa 63.